Ayrım 7. Emmanuel Chabrier. E, M, M, A, N, U, E, L, C, H, A, B, R, I, E, R. 18 Ocak 1841 Ambert, 13 Eylül 1894 Paris. Fransız bestecisi. Hukuk öğrenimi yapmış, Fransız İçişleri Bakanlığı'ndaki görevinde bulunduğu sıralarda müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Kısa süreler içinde aldığı bestecilik ve piyano dersleri dışında her iki alanda da kendi kendini yetiştirmiş, Wagner'in Tristan und Isolde adlı operasını dinledikten sonra yalnız müzikle uğraşmaya karar vermiştir. Operalarından birçoğunda belirli Wagner etkisinin ötesine uzanmış, Debussy ve Ravel gibi Fransız bestecilerinin üslubunu hazırlayıcılardan biri olmuştur. En ünlü yapıtı orkestra için Espana adlı parçadır. Gwendolyn operası uvertürü ve piyano için Bure Fantastik ve orkestra için Pastoral Suite gene tanınmış verimi arasındadır. Espana, parantez içinde İspanya, Rapsodi. İlk yorumu 1883 Paris. Bir ülkenin coşkun ve pırıltılı renklerle resimlendirilişidir Espana, İspanya. Bu ülkeye genellikle Rus ve Fransız bestecileri eğilmişler, fakat sesini aslına ve doğal karakterine bağlı bir anlayışla yansıtamamışlardır. Debussy ve Ravel ise izlenimci paletleriyle yüzeyden uzaklaşmışlar, aynı yüzeyin üzerindeki hareketin yabancısı kalmışlardır. Chabrier halkın arasına girmiş, onlarla dans etmiş, manzanilla içerek oley diye bağırmış, bu arada en sıcak, en içten melodileri derleyerek kısa fakat etkili bir tablo vermiştir. Espana başlıca iki tipik ulusal ritimle iki halk dansıyla dokunmuştur. Jota ve Malaguena. Rapsodinin özüne daha iyi varabilmek için bestecinin kendisi için söylediklerine göz atalım. Hiçbir okula, akıma bağlı değilim. Yeteneğimden çok heyecan sahibiyim. Duyduğum gibi teknikten çok coşkunluğumla yazarım. Sözün kısası içten ve onurlu bir sanatçıyım. Ernest Chausson. E, R, N, E, S, T, C, H, A, U, S, S, O, N. 20 Ocak 1855 Paris, 10 Haziran 1899 Limay. Fransız bestecisi. Önce hukuk öğrenimi yapmış, sonra Paris Konservatuarı'na girerek J. Messene ve C. Franck yanında müzik bilgisini genişletmiştir. Yaratıcılığını etkileyen özellikle R. Wagner ve öğretmeni C. Franck olmuştur. Bisiklet kazası sonucu ölen besteci çok eser bırakamamış, kalanlardan bazıları yaşamlarını sürdürmüştür. Bunlar keman ve orkestra için poem, Vivian adlı senfonik şiir, Leylak Bahçeleri adlı bale müziği ve bir senfoni. Senfoni Si bemol majör, op 20. Büyük orkestra için bestelenmiş eserin birinci bölümünde korno ve fagotun sunduğu ana motif, ikinci bölümde İngiliz kornosunun klarnet, viola ve violonsellerle sunduğu tema, üçüncü bölümde trompet ve tahta üfleme çalgıların daha sonra tüm bölüme yayılan ezgisi eserin ilginç anlarını oluşturur. Luigi Cherubini. L U I G I C H E R U B I N I. 14 Eylül 1760 Floransa, 15 Mart 1842 Paris. İtalyan bestecisi. Venedik'te Sarti'nin öğrencisi olarak eğitim görmüş, 1788'de Paris'e yerleşmiş, kısa bir sürede ün yapmıştır. 1789-1792 yılları arasında İtalyan operaları yöneticiliğiyle tanınmış, 1795'te Paris Konservatuvarı'nın kuruluşuyla önce denetçiliğe sonra müdürlüğe getirilmiş, bu okuldaki görevlerini 47 yıl sürdürmüştür. Bol sayıda opera veren Cherubini'nin bu alandaki yapıtlarından çoğu unutulmuştur. Günümüze kalanlar arasında özellikle son yıllarda yeniden ele alınan Medea ve Ancreon yer alır. Medea, parantez içinde Medea, üç perdelik opera. Metin, François Benoît Hoffman. İlk oynanış 1797 Paris. Başlıca kişiler Medea, parantez içinde soprano, Jason, parantez içinde tenor, Creon, parantez içinde bariton, Creusa, parantez içinde soprano, Naris, parantez içinde alto. Konunun geçtiği çağ ve yer, Grek mitolojisinde Kral Creon'un sarayı. Mitolojide, Argonotların kralı Jason, altın koç derisini bulmak amacıyla gittiği Kolchis'te, olağanüstü ihtiraslı karanlık uğraşılarla ünlü bir kadın olan Medea'yı tanır. Onunla sevişir, iki çocuğu olur, çocukları alıp ülkesine döner. Korint kralı Creon'un kızı Creusa ile evlenmesi bahis konusu olduğunda Jason nişanlısından bu gerçeği saklamaz. Bu açıklamadan sonra Creusa büyük bir korku ve endişe içinde yaşamaya başlar. Medea'nın gelmesi olasılığı yaşamını zehirlemekte, bu esrarlı kadının intikamından korkmaktadır. Medea'nın gölgesi ve eserin üzerine karanlık bir bulut gibi çökmüştür. Ve günün birinde görünür. Kendisine ait olanları, kocasını ve çocuklarını ister. Kral Creon onu kentten attırmaya kalkar. Medea şart koşar. Kentte bir gün kalacak, sonra gidecektir. Jason'la yaptığı konuşmada onu lanetler. Creusa ile aşkın zevkine hiçbir zaman varamayacak, iki çocuğunun hayrını hiçbir zaman göremeyecektir. Düğün tereni sürerken gelin armağan olarak kimden geldiği belirsiz zehirli bir giysi gönderir. Sonra eliyle iki çocuğunu hançerleyerek öldürür. Konu ve metnin dayanak noktaları ünlü Fransız ozanı Corneille'in aynı adlı trajedisinden alınmıştır. Eserin yeri operanın gelişiminde Gluck Wagner çizgisi üzerindedir. Cherubini karakterlerin psikolojik tepkilerini derinlemesine belirtme çabasıyla ilk modern müzikli dram örneklerinden birini vermiştir. Medea, Fransız metin üzerine bestelenmiş, uzun süre unutulmuş, soprano Maria Callas tarafından çağımıza tanıtılmıştır. Friedrich Chopin. F, R, E, D, E, R, I, C, K, C, H, O, P, I, N. 1 Mart 1810, Zelazowo Wola, 17 Ekim 1849, Paris. Müzik dünyasının ünlü piyanist bestecilerindendir. Polonya'da Nicolas Chopin adlı bir Fransız göçmenin ve Polonyalı bir kadının oğlu olarak doğmuştur. Müziğe çok küçük yaşlarda derin bir sevgiyle bağlanmış, 9 yaşında başarılı bir konser veren küçük sanatçı, öğrenim için Varşova'ya gönderilmiştir. Bir harika çocuk olarak tanınmış, 19 yaşında Viyana'ya gitmiş, orada verdiği konserlerde büyük başarı sağlamıştır. Chopin, 1830'da Paris'e giderek yerleşmiş, üstün yeteneğiyle büyük ilgi toplamıştır. Yaşamını piyanist ve öğretmen olarak kazanırken, 1836'da Fransız kadın yazarı George Sand'la tanışmış, aralarındaki aşk 10 yıl sürmüştür. Hayatının son yılları hastalıkla geçmiş, çok genç yaşta ölmüştür. Chopin daha çok piyano için bestelemiştir. Bunların başında pek tanınmış iki konçertosu gelir. Orkestra eşliğinde piyano için yazdıklarından başlıcaları şunlardır. Don Juan fantazisi, Polonya şarkıları üzerine fantazi, Krakowiak, Mi bemol majör polonez, piyano yapıtları, 3 sonat, 56 mazurka, 27 etüt, 19 nokturn, 15 vals, 13 polonez, 4 balad, 4 scherzo, 4 impromptu, 3 çeşitleme, 3 rondo. Ayrıca bir violonsel sonatı. Chopin, piyano müziğinde yepyeni bir üslubun yaratıcısı olmuştur. Verimindeki melodi zenginliği, ritmik zarafet, gerçek bir dehanın belirtisidir. Derin bir tutkuyu özlü bir şiiriyetle birleştiren sanatçı, romantik müziğin en büyük temsilcilerindendir. Piyano konçertosu, Op. 11, numara 1, Mi minör. İlk yorumu 1833, Varşova. Eser, 1824 yılından sonra Paris'e yerleşen besteci ve piyanist Friedrich Kalkbrenner'e adanmıştır. Genç Chopin, bu Alman müzikçisini o çağlarda Avrupa'nın en usta piyano yorumcusu olarak kabul ediyor. Düşünce ve öğütlerinden yararlanmaya çalışıyordu. Birinci bölüm, parantez içinde, Allegro Maestoso. Başında yer alan uzun orkestra girişi, tematik malzemenin hemen tümünü sunar. İşlenmek üzere piyanoya aktarır. Solo çalgı bu işlemeyi fanteziyle dolu, virtüözce bir çabayla yapar. İkinci bölüm, parantez içinde, Romans Larghetto. Büyüleyici ses tablolarıyla gerçekten ustaca yazılmış bir noktürndür ve besteci şöyle açıklar anlamını: binlerce tatlı anı uyandıran yerlere rüyalı bir bakıştır. Bir bahar mehtabındaki rüyalı düşünceler gibi. Üçüncü bölüm, parantez içinde, rondo vivace. İki temadan kurulu, zengin ritmli, hoppa, çevik bir yazıyı yansıtır. Bölüm türlü piyano efektleriyle sürer, aşırı bir coşkuyla biter. Piyano konçertosu, Op. 21, numara 2, Fa minör. İlk yorumu 1830, Varşova. Yapıt 19. yüzyılın ilk yarısında Paris'teki Polonya Sosyetesi'nde güzelliği, zekası ve sesiyle ün yapmış bir kadına, Kontes Delfine Potocka'ya adanmıştır. Kontes aynı zamanda hoppalığı ve çapkınlığı ile de tanınıyor. Kadın kılığında bir Don Juan olarak tanımlanıyordu. Chopin Paris'e geldikten sonra Kontes'in sayısız hayranları arasına katılmış, aralarında kısa süreli bir ilinti geçmiş, yıllar sonra bestecinin ölüm halinde hasta olduğunu duyup da koşanlardan biri de Kontes Potocka olmuştur. Birinci bölüm, parantez içinde, Maestoso. Dinamik ve dramatik cümleler birikimidir. Solist, bu cümlelerden kurulu öğeleri teker teker alır, pırıltılı süslemelerle sunar. Besteci özellikle ikinci bölümü, parantez içinde Larghetto, çok sevdiğini söylemiştir. Bu tatlı noktürn, gençlik aşkı, ulusal tiyatro şarkıcısı Konstanz Gladkovskaya'nın anısından esinlidir. Noktürn, piyanonun yaylı çalgıların esrarlı tremololları üzerinde rapsodi tarzındaki çabasına ulaşır ve düş gibi kaybolur gider. Son bölüm, parantez içinde, Allegro Vivace, iki Polonya halk dansıyla, Krakowyak ve Mazurka ile örülüdür. Bir ara her iki dansın melodisi Stretta'ya bağlanır. Bir korna işareti finali haberler. Konçerto baştan beri süre gelen zarif hava içinde biter. Aaron Copland, 14 Kasım 1900 New York, 2 Aralık 1990 New York. Amerikan bestecisi. Önce Amerika'da Rubin Goldmark'ın, sonra Paris'te Nadia Boulanger'in öğrencisi olarak eğitim görmüş. 1925 ve 1926 yıllarında iki kere Guggenheim ödülünü almıştır. Besteciliği yanında çağdaş Amerikan müziğini yaymak için gösterdiği çalışmalarla da tanınır. En ünlü yapıtları Appalachian Spring, Billy the Kid, Rodeo adlı bale müzikleriyle El Salon Mexico adlı orkestra parçasıdır. El Salon Mexico. İlk yorumu 1937, Meksiko. Bu çok tanınmış orkestra parçası konusunda besteci şu açıklamayı yapar: 1932 yılında Meksika'ya yaptığım ilk geziden başlayarak ülkenin ezgileriyle işlenmiş bir eser vermek istedim hep. Bu düşünce beni Meksika'daki ünlü halk dansları lokali Salon Meksiko'ya yöneltti. Bu salonda eski Meksika uygarlığı kalıntısını ezgilerden çağdaş devrimci Meksika'nın ezgilerine dek tüm folkloru dinleyip görmek mümkündür. Ayrıca gene halkla yakın ilinti kurulabiliyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse yapıtın doğuşunda dinlediğim ezgiler değil, bu ilintiden doğan ruh rol oynadı. Belirli bir kural yoktur yapıda. İki kaynaktan yararlandım. Frances Tour'un Cancionero Mexicano ve Ruben M. Campos'un El Folclore y la Música Mexicana adlı derlemeleri yapıtın ana melodisi El Masco'dur. El Palo Verde ve La Jesusita adlı diğer iki melodi kısa sürelerle katılır. Türlü vurma çalgılarla pekiştirilmiş geniş bir topluluk için yazılan El Salon Mexico'yu ilk defa ünlü Meksikalı besteci Carlos Chavez yönetmiş, yapıt Victor Kraft'a adanmıştır. Apayaş Baharı, Appalachian Spring, Ballet Suite'i. İlk sahnelenişi 1944 Washington, eser besteciye Coolidge Vakfı tarafından ısmarlanmış, ilk kez Martha Graham topluluğu tarafından sahnelenmiştir. Bestecinin bale suitlerinden oluşturduğu konser suiti, ertesi yıl Arthur Rodzinski yönetiminde New York Philharmonic Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilmiştir. Bale, hem Pulitzer hem de New York Eleştiriciler Birliği ödüllerini kazanmıştır. Balenin konusu şöyle. Geçen yüzyıl Pensilvanya tepelerinde yerleşmiş göçmenlerden genç karı koca yeni yaptıkları çiftlik evi için komşuları tarafından kutlanmakta. Herkes bu mutlu gün nedeniyle kıvancını belirtmektedir. Karı koca ayrıca doğacak çocukları için de mutludur. Komşu ve komşular yavaşça uzaklaşırlar. Çift yalnız kalır. Kadın verandadaki salıncaklı sandalyeye oturur, erkek arkasında onu korur gibi durmaktadır. O çağın Amerikan toplum yaşamından bir kesit geldiği gibi yavaşça geçmişe kayar. Quiet City, Sakin Kent. İlk yorumu 1940, New York. Eser, yazar Irving Shaw'un 1939 yılında sahnelenen Quiet City adlı oyunu için bestelenmiş bir orkestra parçasıdır. Müzik ilk çalınışında büyük ilgi görmüş, tenkitçilerden bazıları yalnızlıktan doğan acı güzellik, kimi Alfred Hitchcock'un cinayet filmlerine giriş parçası diye yorumlamıştı. Şovun deneysel oyunu büyük kent insanlarının gece düşlerini yansıtmayı amaçlamıştı. Burada düşünlerin anlatıcısı trompettir. Besteci Quiet City'nin konser nüshasını trompet, İngiliz kornosu ve yaylı çalgılar orkestrası için düzenlemiştir. Danzon. İlk yorumu 1946 New York. Danzon, kendine özgü ritmik yapısı ve rengiyle bilinen bir Küba dansı. Besteci bu eserini 1942 yılında iki piyano için bestelemiş, 4 yıl sonra orkestraya uygulamıştır. Küba dansı iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde dans edenlerin hareketleri soylu kişiler benzeri zarif ve kıvrak, sonra ter damlalarını ipek mendille kurulamak için kısa bir duruş, daha sonra da çok hareketli ve çabuk tempoda ikinci bölüm, fakat hareketler gene alabildiğine denetimli ve ince. Piotr İlyiç Çaykovski, P-I-Y-O-T-R I-L-Y-I-C C-A-Y-K-O V-S-K-I 7 Mayıs 1840, Votkinsk, 6 Kasım 1893, Petersburg. ünlü Rus bestecilerinden biridir. Bir maden mühendisinin oğlu olarak dünyaya gelmiş, ilk müzik derslerini annesinden almıştır. Petersburg Hukuk Okulu'nu bitirerek 19 yaşında Adalet Bakanlığı'nda memurluğa başlamış, müziği de bırakmamıştır. 1862'de Petersburg Konservatuvarı'na girmiş, Anton Rubinstein'in öğrencisi olarak çalışmıştır. 1860'da kurulan Moskova Konservatuvarı'na müdür olmuş, ilk operası Voyvoda'yı bu sırada yazmıştır. Çaykovski, ileri Rus müziği akımının başında bulunan Balakirev, Rimski-Korsakov gibi bestecilerle tanışmış, onların da etkisiyle daha başarılı eserler vermeye koyulmuştur. 1891'de Amerika'ya bir konser gezisi yaparak New York, Baltimore ve Philadelphia'da yapıtlarını yönetmiş, vatanına dönüşünde 6. senfoniye başlamış, tamamladıktan kısa süre sonra tutulduğu kolera hastalığı sonucu Petersburg'da ölmüştür. Çaykovski, Rus müziğinde batı etkisinde doğu renklerini olağanüstü zarafet ve incelikle birleştirmiş seçkin bir temsilcidir. Bununla beraber bestecilikte Alman okulunu izlemiş ve bu yüzden yurdunun ulusal kaynaklarına tümüyle eğilememiş olması zaman zaman eleştirilmiş, fakat üstün değere sahip verimi yadsınmamıştır. Orkestra yapıtlarındaki parlak buluşları, derin ve içli bir ruhun yankısı olan melodileri ona sanat tarihinde özel bir yer sağlamıştır. Ayrıca operalarıyla romantik sahne müziğine güzel örnekler katmış, bale süitleri yurdunun bale geleneğini sağlamlaştırmıştır. Başlıca yapıtları şunlardır. 6 senfoni, parantez içinde en tanınmışları, 2 nokta üst üste, 4. 5. ve patetik adıyla ünlü 6. senfoni. Uvertürleri: Romeo ve Juliet, Francesca de Rimini, Hamlet, İtalyan Capricciosu, 3 piyano ve 1 keman konçertosu, 10 opera. En tanınmışları Yevgeni Onyegin ve Pikovaya Dama ve 3 ünlü bale süiti: Kuğu Gölü, Ormanda Uyuyan Güzel, Fındık Kıran. Ayrıca şarkılar ve piyano parçaları. Yevgeni Onyegin, 3 perdelik opera. Metin besteci. İlk oynanış 1879 Moskova. Türkiye'de ilk oynanış 1963 Ankara. Başlıca kişiler: Larina, parantez içinde mezzo soprano, Tatiana, parantez içinde soprano, Olga, parantez içinde alto, Yevgeni Onyegin, parantez içinde bariton, Lenski, parantez içinde tenor, Prens Gremin, parantez içinde bas. Konunun geçtiği çağ ve yer 19. yüzyılda Rusya'da bir çiftlik ve Petersburg. Zengin bir kadın olan Larina, iki kızıyla Sayfiye Köşkü'nde yaşamaktadır. Kızlardan Olga, kısa bir süre önce Lenski adlı bir ozanla nişanlanmış, delikanlı bir gün köşke Yevgeni Onyegin adlı arkadaşını getirmiştir. Romantik bir kız olan Tatiana, yakışıklı Yevgeni'ye hayran olmuştur. Gece odasında yalnız kalınca ona uzun bir mektup yazar, aşkını anlatır, ertesi gün verir. Yevgeni, kısa süre sonra gözükerek mektubu okuduğunu, kendisiyle ne karakter ne de yaş yönünden bağdaşamayacaklarını söyler. Kızı derin bir düş kırıklığı içinde bırakır. Larina, Tatiana'nın doğum günü nedeniyle balo düzenlemiş. Yevgeni bu arada durmadan Olga ile dans ederek Lenski'nin kıskanmasına yol açmıştır. İki genç tartışıp düelloya karar verirler. Karanlık bir kış sabahı yapılan düello, Lenski'nin ölümüyle sonuçlanır. Aradan yıllar geçmiş, Petersburg'un ünlü soylularından Prens Gremin'in sarayında bir baloda Yevgeni Onyegin'de konuklar arasında katılmıştır. Prens, karısını tanıttığında artık orta yaşlı bir adam olan Yevgeni şaşırır. Kadın Tatiana'dır. Tatiana'nın soğuk durmasına karşılık söze koyulur. aradığını bulmuş, gerçek aşka kavuşmuş, hep bu aşkla yaşadığını anlamıştır. Ertesi gün kadını görmeye gelir. Kendisiyle kaçması için yakarır. Tatiana unutamadığı aşkını derin bir ustalıkla gizler. Hayır, gelmesi olanaksızdır. Yevgeni odayı terk eder. Onuru, aşkı parçalanmıştır. Bu defa arkadaşını öldürmekten duyduğu vicdan acısı değil, büyük aşkını unutmaya çalışacaktır. Konusu Alexander Pushkin'in aynı adlı yapıtından alınarak metni besteci tarafından düzenlenen Yevgeni Onyegin ilk oynanışında başarı sağlayamamış, ancak Almanya'da sahnelendikten sonra tanınmış, opera çevrelerinde sevilmiştir. Tanınmış bölümler: mektup sahnesi, parantez içinde Tatiana, Lenski'nin aryası, Grammy'nin aryası, vals ve polonez. Maça kızı, parantez içinde Pikovaya Dama. Üç perdelik opera. Metin Modest Çaykovski. İlk oynanış 1890 Moskova. Türkiye'de ilk oynanış 1965 Ankara. Başlıca kişiler: Herman, parantez içinde tenor, Kontomski, parantez içinde bariton, Prens Yeretski, parantez içinde bariton, Çekalinski, parantez içinde tenor, Surin, parantez içinde bas, Çaplitski, parantez içinde tenor, Narumov, parantez içinde bas, Kontes, parantez içinde mezzo-soprano, Liza, parantez içinde soprano. Konunun geçtiği çağ ve yer 19. yüzyıl başlarında Petersburg. Servet, aşk ve ün peşinde koşan genç subay Herman, yolda güzel, masum bir kız görmüş, ilgisi yanıtsız kalmamıştır. Bir arkadaşı aracılığıyla bilgi toplar kız çevresinde. Avrupa'ya gidip kumar sayesinde çok zengin olan bir kontesin torunudur. Adı Lisa'dır. Bu bilgi kıza karşı eğilimini arttırmış, bir plan tasarlamaya koyulmuştur. Lisa'ya evlenme önerecek, kontesle tanışıp kumar konusundaki sırrını elde edecektir. Bir maskeli baloda Lisa'yı kandırarak evin anahtarını alır, analarıyla yaşayan ihtiyar kadının odasına girerek sırrını ister. Kadın inatla susmaktadır. Sabrı tükenen subay korkutmak için tabancasını çekince cansız yere yuvarlanır. Lisa durumu görmüş, dehşet ve korku içinde kala kalmıştır. Subay kışlaya koşar. Kontes'in hayali belirir. Üç kart sayar ona. Herman doğru oyun salonuna koşar. Kontes'in saydığı üç kartın birini çeker, kazanır. İkincisini çeker, kazanır. Bu sırada Lisa'nın eski nişanlısı Prens Yeletski görünmüş, karşısına geçmiştir. Herman tüm kazancını ve varlığını ortaya koyarak Yeletski'ye meydan okur. Kartlar çekilir. Subay kadının söylediği as yerine maça kızını çekmiş, kaybetmiştir. Bıçağı kalbine saplayarak can verir. Gerçek ve gerçeküstü olaylar dizisinden kurulu konu, Pushkin'in aynı adlı öyküsünden alınmış, veriminin doruğunda bulunan besteci tarafından kısa bir süre içinde müziklendirilmiştir. Maça kızı, Çaykovski'nin diğer lirik dramı Yevgeni Onyegin ile romantik Slav operasının en başarılı örneklerinden biridir. Senfoni Op. 36 numara 4 Fa minör. İlk yorumu 1878 Moskova. Bestecinin senfoni alanındaki ilk önemli verimidir. Çaykovski'ye özgü etkili orkestralamasıyla, Slav melankolisi yansıtan genel tınısıyla seçkinleşen eser, Bayan von Meck'e adanmıştır. Sanatçı, yapısının pek program gerektirmemesine karşın koruyucusu olan bu kadına yazdığı bir mektupta özetle şu açıklamayı yapmıştır: "Senfonimizin bir programı var. Bu programı kelimelerle belirtmek olanağı da var kanısındayım ve asıl anlamını size, evet yalnız size anlatmak isteğindeyim." Birinci bölümün parantez içinde Andante Sostenuto Moderato con anima. Girişi yapıtın ana düşünü çekirdeğidir. Bu öyle bir güçtür ki tüm heyecanıyla her türlü engeli yıkıp hedefi olan mutluluğa erişebilmek için çırpınır. Fakat bir yanda kıskançlık gibi çarpık duygular rahatı ve dengeyi bozar. Gök nasıl çoğu zaman bulutluysa, onlar da ruhu örter, karartır, zehirler ve tıpkı Demokles'in kılıcı gibi tepemizde asılı kalır. Bu anda artık gerçekleri unutup hayallere dalmak daha iyi değil midir? Sonra gene birdenbire etkili bir kıvanç dalgası ruha yayılır, ince, tatlı düşler başlar. Tüm bu duygular bu düşlere bağlanmış, karanlık ve acılar unutulmuştur. Mutluluk, mutluluk. Fakat dedim ya, bu bir düştür ve acı duygular kendilerini eninde sonunda gösterecektir. Gene korkunç gerçekler ortadadır. Bizleri oradan oraya atan dalgalardan kurtulmanın olanağı yoktur. İşte birinci bölümün programı. İkinci bölüm, parantez içinde, Andatino in modo di canzona. Acının ayrı bir anlatımı. Melankolik bir duyguyla ezilir boğuluruz bazen. Onu çoğu zaman evimizde yalnızken duyarız. İşten yorulmuş, elde kitabımız, kitap bir an düşer, anıların saldırısı başlamıştır. Olayların geçip gitmesi, birer anı olarak kalması aslında ne korkunç şey Tanrım. Bir an düşünür ve yeni bir yaşantıya yönelmek için neşe ve cesaretimizin bile kalmadığını görürüz. Yapılacak şey bu baskı altında hiç olmazsa tatlı anları bulabilmek, onları yakalamaya çalışmaktır. Fakat bu arada ister istemez acı anılar da canlıdır. Büyük kayıplar geri dönmez. İnsanlar ve sevgiler birbirine karışır. Sonra tümü de uzaklaşmaya koyulur. Artık her şey o kadar uzakta, o kadar uzaktadır ki sonsuzluğa doğru sürüklenir gideriz. Üçüncü bölüm, parantez içinde, Scherzo. Sarhoşluğun anlatımıdır desem yalan söylememiş olurum. İçtikten sonra bir takım kaprisli arabesklerin hayalimizde oynaştığını sezer, neşelenir ve kederleniriz. Nedeni yoktur bunların. Nitekim bazen de hiçbir şey düşünmeden kendimizi fantazilerin kucağına atarız. Garip şekiller, ilgi çekici hatlar belirir gözümüzde. Uzaktan bir asker marşı duyulur. Bütün bunlar beynimizin kapıldığı karışıklığın belirtisidir. Peki gerçekleri ne yaptık? Onlar ne durumda? Hiç anlaşılmaz. Parçalanmış, dağılmış. Dördüncü bölüm, parantez içinde, finale, Allegro con fuoco. Eğer benim gibi kolay neşelenmezseniz o halde halkın içine dalınız. İşte bir halk bayramı, bir panayır yeri. Artık o korkunç güçten kurtuldunuz değil mi? Gördünüz mü? Yeryüzünde her şey çok karanlık değilmiş. Hele benim gibi yalnız ve kederli olanlar için daha kıvanç ve neşe var. Basit, saf, temiz. Neşelinin, başkalarını da neşelendirin. Belki o zaman yaşayabilirsiniz. Senfoni Op. 64, numara 5, mi minör. İlk yorumu 1888, Petersburg. Besteci eserin çalındığı yılın ilk aylarında Almanya'ya bir konser gezisi yapmış, kendisine Hamburg Filarmoni Derneği Başkanı Theodor Ave Lallement tarafından sürekli olarak orada kalması önerilmiş. Bu istek gerçekleşmemiş fakat daha sonra 2 ayda tamamlanan senfoni öneriyi yapana adanmıştır. Yapıt baştan sona derin acılı duygular, mutsuzluk ve yakınışlarla işlenmiş ve bazı müzik uzmanlarınca kader senfonisi olarak yorumlanmıştır. Birinci bölüm, parantez içinde, Andante, Allegro con anima. İki klarnetin kalın seslerinden yankılanan melankolik bir ezgiyle girer. Bir tür leitmotiv olan ve Çaykovski tarafından kader teması diye adlandırılan bu ezgi, her bölümde görünecek, gölgesi tüm yapıyı kapsayacaktır. Klarnet ve fagotta beliren ana tema biraz iyimserlik katarsa da korkulu düşünceleri silemez. Kemanların sunduğu bir yan tema ağır ve kuşkulu havayı sürdürür. İkinci bölüm, parantez içinde, Andante cantabile con alcuna licenzo. Kornodan yansıyan bir tema ile girer. Doğu kaynaklı bir dizi süslemeden sonra tekrar belirir. Kader teması ve duygusal gerilimler acılı bir koda ile çözülür. Üçüncü bölüm, parantez içinde, vals, allegro moderato. Tatlı ve zarif bir vals ile girer. Ortadaki figürlerle süslenir. Bitişte kader teması bu gölgeli mutluluğu büsbütün karartır. Dördüncü bölüm, parantez içinde, finale, andante maestoso, allegro vivace. ağır bir marş temposuyla girer. Kader teması çabuklaşan, coşan, alabildiğine pırıltılı marşı sürükleyerek eseri sonuçlandırır. Senfoni Op. 71 numara 6 Si minör patetik. İlk yorumu 1893 Petersburg. Çaykovski bu senfonisini 16 Ekim günü ilk defa kendi yönetiminde çaldıracak ve 21 gün sonra kolera hastalığından ölecektir. Sanatçı bu yapıtında ölümünün bu kadar yakın olduğunu sezmiş gibi melankoli ve karamsarlığın doruğuna çıkmış, partisyonu tamamladığında kardeşi Modest'in bulduğu patetik, acılı adını hemen benimsemiştir. Senfoniyi büyük bir sevgiyle bağlı olduğu yeğeni Vladimir Davidov'a adamıştır. Çaykovski gene Davidov'un isteği üzerine bir açıklama yazmayı istemiş, ancak ölüm bu isteğini gerçekleştirmesine engel olmuştur. Bu ünlü yapıt konusunda değerli bir belge son zamanlarda bulunmuştur. Bu belge kardeşi Modest'in bir mektubudur ve yetkili biri olarak senfoniyi şöyle tanımlamaktadır. Birinci bölümde acılar, özlemler, büyüye ve soyluya eğilimler, savaş ve ölüm korkuları, bir yanda tanrısal güzelliğe ve neşeye olan düşkünlük, gerçek ve iyi olan her şeye bağlılık, kısaca kardeşimin bu özelliği bölümün ikinci tema ile bitişiyle açıkça belirlenir. İkinci bölüm, başkalarının neşesiyle kıyaslanamayacak bir coşkunluk ve mutluluğun elden kaçırılmasıyla doğan düş kırıklığını yansıtır. Üçüncü bölüm, müzik mesleğindeki gelişiminin çizgisi tablosudur. Elde ettiği ulaşım noktası sondaki zafer marşıyla belirir. Dördüncü bölüm, son yıllardaki ruhsal durumunu çizer. Düş kırıklıkları ve sanatının sadece geçmişe katılışından doğan kuşku ve korkular, sonsuz hiçliğin gerçeği. Senfoni dört bölümden kuruludur. 1. Parantez içinde Adagio, Allegro non troppo. 2. Parantez içinde Allegro con grazia. 3. Parantez içinde Allegro molto vivace. 4. Parantez içinde finale Adagio lamentoso. Piyano konçertosu Op. 23 numara 1 Si bemol minör. İlk yorumu 1875 Boston. Genç besteci bu pek tanınmış yapıtını çağının müzik yaşamında seçkin bir kişi olarak ün yapan piyanist Nikolay Rubinstein'e adamak amacıyla bestelemiş. Moskova Konservatuvarı'nın bir sınıfında ona çalmıştır. Rubinstein sonuna dek dinleyip ağır sözlerle eleştirince bu kez yapıtı bir diğer ünlü müzik adamına Hans von Bülow'a adayarak göndermiş, şu yanıtı almıştır. Bana bu çok güzel yapıtı adamış olmanızdan ötürü büyük onur duyuyorum. Fikirler taptaze, soylu ve güçlü. Ayrıntılar ilgi çekici, biçim yetkin, olgun ve üsluplu. Geçen yıllar Hans von Bülow'un yargısına hak kazandırmıştır. Birinci bölüm. Parantez içinde Allegro ma non troppo e molto maestoso. Alabildiğince güçlü ve gösterişli uzun bir girişle başlar. Piyano yalnız keman ve violonseller eşliğinde kaldığında ilk belli başlı melodi belirir. Yaylı çalgılarda sürer. Sonra giriş maden nefesli çalgılardan tekrar yansır. Solo ve orkestra diyaloğu bestecinin Kamenko'da pazar yerinde kör bir dilenciden derlediği melodiye ulaşır. Bölümü bitime doğru biri maden nefesli çalgıların sunduğu lirik, diğeri sürdinli çalgıların sunduğu akıcı bir melodi süsler. İkinci bölüm, parantez içinde, Andante Simplice, Prestissimo, Andante Simplice. Sürdinli yaylı çalgıların mandolin benzeri tınılarla eşlik ettiği, serenadı andıran bir hava içinde başlar. Ortalarda gözüken bir scherzo, tekrar baştaki serenada döner. Üçüncü bölüm, parantez içinde, Allegro con fuoco, Ukrayna halk müziğiyle işlenmiş bir rapsodi gibidir. Oynak bir kazak dansı, kemanların sunduğu yan temaya ulaşır. Eser, ulusal ezgilerle biter. Keman konçertosu, Op. 35, Re majör. İlk yorumu 1881 Viyana. Bestecinin 1878 yılı Mart ayında İsviçre'den yazdığı bir mektupta şu satırlar yer alıyor. Yaratıcılık yeteneğimi kaybetmemişim ki keman konçertosunun birinci bölümü bitti. Yarın ikinci bölüme başlıyorum. Yapıt çağın ünlü kemancısı Leopold Auer için bestelenmiş, kemancı pek güç bulduğundan olacak ilk yorumunu yapmamış, bu tarihi olayı genç kemancı Adolf Brodsky gerçekleştirmiş. Çaykovski partisyonu bu yürekli çalgıcıya adamıştır. Çağımızın keman alanında en sevilen, en tanınmış yapıtları arasındadır konçerto. Birinci bölüm, parantez içinde Allegro Moderato, kemanların sunduğu ilk tema ile başlar. Kısa bir kadansı, ana temanın gene keman tarafından sunuluşu izler. Bu soylu, gururlu, kibar melodi daha sonra bir Polonez'e ulaşacak. Onu Slav melankolisi yansıtan bir yan tema izleyecektir. İkinci bölüm, parantez içinde Canzonetta Andante. Çalgılar eşliğinde sunulan tatlı melodili bir şarkıdır. Üçüncü bölüm, parantez içinde Finale Allegro Vivacissimo. İlk bölüm gibi orkestranın sunduğu ana tema ile başlar. Kemanın çigan tarzı uzun kadansından sonra dans karakterinde bir tutti girer. Solo çalgının önce tahta çalgılar, sonra violoncelle diyaloğu fırtınalı bir bitişe ulaşır. Bir rokoko teması üzerine violonsel ve orkestra için çeşitlemeler Op. 33. İlk yorumu 1877 Moskova. Yapıt, Moskova Konservatuvarı'nda Çaykovski ile aynı yıllarda öğretmenlik yapan tanınmış Alman violonselci Wilhelm Fitzenhagen için yazılmış, gene ona adanmıştır. Çeşitlemeler aslında bestecinin Mozart'a karşı çok küçük yaşlarda beliren ve bir tür tapınışa varan sevgi ve eğiliminin ürünüdür. 1880 yılında yazdığı bir mektupta şu satırlar yer alır. Kaderimi sanki Mozart yönetmiş. Müziğin güzelliğine açılan ufukları o göstermiştir bana. Gençliğimde doğan bu inanç değişmiş değildir. Mozart'ın müziğini dinlediğimde kendimi nasıl genç ve dinç hissettiğimi bilemezsiniz. Çaykovski gene bu nedenle 1887 yılında yazdığı Op. 61 4. suitine Mozartiana adını vermiştir. Rokoko çeşitlemeleri bir tema ve 7 çeşitlemeden kuruludur. Aralara ufak kadansların serpildiği eserde çeşitlemeler türlü ritim ve karakterde belirir, zarafetiyle seçkinleşir. Kuğ Gölü, ilk sahnelenişi 1877 Moskova. Bestecinin bıraktığı 3 bale müziğinden ilkidir. Çaykovski, Deli Bez ve Adam gibi Fransız bestecilerinin bale türündeki verimini inceledikten sonra bu eğilime kapılmış, Bolşoy Tiyatrosu'nun bu yoldaki bir siparişini kabul etmiştir. Bu isteğin kabulüne bir neden olarak da o sıralardaki parasızlığını gösterir. Kuğu Gölü'nün ilk temsili başarı sağlamamış, eser 1894'te Petersburg'da ünlü bale yöneticisi Marius Petipa tarafından sahnelendikten sonra az görülen bir üne ulaşmıştır. Konu bir Alman masalından alınmıştır. Genç prens Siegfried kendisine bir eş seçecektir. Göl kıyısında avlanırken bir kuğu sürüsüne rastlar. Kuğular aslında büyücü Robert tarafından bu kulağa sokulmuş kızlardır. Ancak gece yarısı büyüleri bozulmaktadır. Prens Siegfried, gece yarısı güzel bir kız olarak beliren ve kuğuları savunan Odette aşık olur. Kendisine eş seçer. Kızının prensle evlenmesini isteyen Robert, onu Odette'in kişiliğine sokarak saraydaki eğlenceye gönderir. Prens bu oyuna kapılır. Sonra gerçeği anlayarak kızı bulmaya koşar, onunla ölmeye kararlıdır. Robert bir fırtına ile sevgilileri yok etmek isterse de, Siegfried'in aşkı büyüsünü bozmuş, etkisiz bırakmıştır. Bale mutlu bir sonuçla biter. Kuğu Gölü müziğinden yararlanılarak konser salonları için düzenlenen suite genellikle şu bölümlerden kuruludur. Sahne, vals, kuğuların dansı, sahne, Macar dansı. Fındık Kıran, Bale Suite'i, Op. 71. İlk sahnelenişi 1892 Petersburg. 1891 yılı başlarında Petersburg Operası Çaykovski'ye iki eser sipariş etmiştir. Yolente adlı bir opera ve E.T.A. Hoffmann'ın Fındık Kıran ve Fare Kralı adlı öyküsü üzerine bir bale suite'i. Sanatçı çalışmalarına ertesi yıl Mart ayında başlamış. Bu arada kız kardeşi Aleksandra Davidova'nın ölümünden doğan büyük üzüntüsü nedeniyle ara vermiş, düştüğü moral ve fizik bitkinliğe karşın çalışmalarını sürdürerek siparişleri bitirebilmiştir. Fındık Kıran Balesi'nin konusu özetle şöyle. Çocuklar için düzenlenen bir Noel eğlencesinde ev sahibinin kızı Marie, armağanlar arasında bulunan ihtiyar adam biçimindeki Fındık Kıran'ı çok sevmiş. Konuk çocuklar tarafından kırılmasına çok üzülmüştür. Gece uykuya dalınca rüya görmeye koyulur. Noel ağacı büyümüş, oyuncaklar ve Fındık Kıran canlanmıştır. Garip bir gürültü duyulur, fareler saldırıya geçmiştir. Fındık Kıran, Fare Kralı ve askerlerini yenilgiye uğratıp yakışıklı bir prens olur. Marie'yi alıp ülkesine götürür. Yapıtın konser salonları için düzenlenmiş suite'i şu bölümlerden kuruludur. Minyatür Uvertür, Marş, Şeker Perisinin Dansı, Rus Dansı, Arap Dansı, Çin Dansı, Flütlerin Dansı ve Çiçeklerin Valsi. Romeo ve Juliet, Fantezi Uvertür. İlk yorumu 1870 Moskova. Çaykovski'nin katılmadığı 5 Rus bestecisinden kurulu grubun önderi Balakirev, bir bahar gezintisinde ona drama müzik ilintilerinden söz açar. Shakespeare'e eğilmesini salık verir. Romeo ve Juliet üzerinde durur, hatta bu eşsiz trajedi için kullanılacak malzemeye gerekli akor ve anahtarların neler olabileceğini de söyler. Çaykovski bu olaydan kısa süre önce Petersburg'a gelen Fransız şarkıcı Desiree Arthaud ile bir aşk serüveni geçirmiş, kadının bir İspanyol baritonla evlenmesi üzerine büyük düş kırıklığına uğramıştır. Duygusal açıdan trajik bir dokuya hazır oluşu, Balakirev'in öğüdünü tutmasına yol açmış, orkestra parçası kısa sürede tamamlanmıştır. Partisyonu gösterdiğinde Balakirev ve Rimski-Korsakov hayranlıklarını saklamamışlar, ancak ilk çalınışta Moskova müzikseverleri bu iki ustanın fikrine katılmamışlardır. Çaykovski'nin günümüzde en sevilmiş eserleri arasında yer alan bu fantezi uvertür, rahip Lawrence'ı tanımlayan bir andante ile başlar. Montagu ve Capuletleri belirten temadan sonra sürdünlü kemanlar ve İngiliz kornosu sevgilileri sunar. İki düşman ailenin savaşı gene sevgililerin ünlü temasına ulaşır. Rahip Lawrence bir daha belirir. Timpani'nin güçlendirdiği fırtınalı bitiş trajediyi tamamlar. Francesca da Rimini, Senfonik Şiir. İlk yorumu 1877 Moskova. İtalyan ozanı Dante Alighieri, parantez içinde 1265-1321, Floransa'da doğmuş, Ravenna'da ölmüştür. Şiirleriyle edebiyat çevrelerinde büyük ün yapan ozan, bir ara siyasete atılmış, Floransa'dan sürülmüş, Berian'da edebiyat ve felsefe alanındaki ölümsüz yapıtlarıyla tüm çağların en eksiksiz, en evrensel sanatçıları arasına katılmıştır. En ünlü eseri Divina Commedia, Tanrısal Komedyadır. Onun bu eserine ne zaman başlayıp ne zaman bitirdiği bilinmez. Ozan bu eserle ne büyük bir gözlemci olduğunu göstermiş, yalnız yaşadığı çağın değil her çağın sorunlarına ışık tutacak düşünler getirmiş. Bu arada insanlığa dair eleştirilerini yansıtmaktan çekinmemiştir. Çaykovski'nin partisyonunda ilk sayfa üzerine şu not yazılı. Dante cehennemin ikinci çevresine giden yol üzerindedir. Burada yaşamlarında kendilerini duygusal tutkulara kaptıranlara rastlar. Cezaları anlamlıdır. Yaşamlarında kendilerini nasıl tutkularının fırtınasına kaptırmışlarsa, burada da sonsuza dek karanlıkta korkunç kasırgalarla kalacaklardır. Dante, Francesca da Rimini'ye rastlamış, kadının yaşam öyküsünü öğrenmiştir. Öyküye göre Francesca, Polenta Bey'in kızıdır. Politik nedenlerle Rimini Bey'in oğlu Giancotto ile evlendirilmiş, ancak bir süre sonra kocasının küçük kardeşi Paolo ile sevişmeye başlamıştır. İki sevgili bir gün koca tarafından yapılan baskın sonucu öldürülmüşlerdir. Çaykovski'nin orkestra için dramı ikinci cehennem çevresine giden yolun anlatımıyla başlar. Sonra tarihin ünlü aşk günahkarlarının tanımlamasını yapar besteci. Bölümü Francesca'nın Paolo ile aşkını belirten bir klarnet solosu izler. Tekrar korku ve dehşet sarmaya koyulmuştur her yanı. Direnilmez aşk öyküsünden sonra cehennemde bulunduğunu anımsatan fanfar sesleri yansır. Eser ilk düşünün çeşitlemeleriyle biter. 1812 Uvertürü, Op. 49. İlk yorumu 1880 Moskova. Çağın Rus müzik ortamında önemli rolü olan Nikolay Rubinstein, Moskova'da açılacak fuar nedeniyle besteciden bir tören müziği istemiş. Çaykovski 1812 yılında Rus ordularının Napolyon'a karşı kazandığı zaferi programlı bir orkestra eseriyle anlatmayı düşünmüştür. Uvertür, barış içinde yaşayan Rus halkını belirten sakin bir hava içinde başlar. Sonra saldırgan Fransız ordusunun simgesi Marseillaise yankılanır uzaktan. Bunu savaş sahneleri izler. Bu sahnelere gerçekçi bir görüntü vermek amacıyla partisyona top sesleri de katılmış, yapıtın bazı yorumlarında uygulanması adet haline gelmiştir. Savaş bitip Rus orduları son zaferi elde ettiğinde müziğe çan sesleri de karışır. Marseillaise kırık dökük, bitkin bir karakterle tekrar yansır. Uvertür bayram coşkunluğu içinde biter. Çaykovski, müzik değerini daima küçümsediği bu yapıtı konusunda koruyucusu Bayan Nadejda von Meck'e şu satırları yazmıştır. Çok gürültülü patırtılı, sıcak bir esinle yazmadım. Bu nedenle sanat değerine sahip olduğu savunulamaz. Müzik uzmanları sanatçının bu yargısına daima katılmıştır. İtalyan Capricciosu, Op. 45. İlk yorumu 1880 Moskova. Bestecinin 1880 yılı ilkbahar aylarında İtalya'ya yaptığı gezi boyunca koruyucusu Bayan von Meck'e göndermiş olduğu mektuplardan birinde şu bölüm yer alır. İtalyan halk türkü ve ezgilerine dayanan bir fanteziye çalışıyorum. Sokaklarda dinlediğim bu melodileri ne kadar şükretsem yeridir. Yapıt etkili olacak sanırım. Fantezinin tüm yapısı bu gezide tamamlanmış, İtalyan Capricciosu adını alan eser aynı yıl Nikolay Rubinstein yönetiminde çalınmıştır. Bu pek sevilen orkestra parçası, bestecinin Roma'da kaldığı Constanzi Oteli karşısındaki kışladan yansıyan yat borusu ezgisiyle başlar. Yaylı çalgıların lirik teması oboanın sunduğu ışıklı bir halk melodisine ulaşır. Keman ve flütler bir diğer melodiye geçerek marş temposuna dek sürdürürler. Yapıtın renkli, ışıklı yapısı zarif bir tarantella ile tamamlanır. Yaylı Çalgılar Serenadı. İlk yorumu 1882 Moskova. Bestecinin son eserlerinden biridir. 1880 yılında kız kardeşinin Ukrayna'daki evinde yazdığı bu duygulu ve zarif eserle yaşamındaki büyük başarılardan birine tanık olmuştur. Çaykovski bir mektubunda şöyle der serenat için: adeta içten gelen bir baskının dürtüsüyle besteledim. Bütün esinimi kısa sürede kağıda aktarmış olmam, dilerim, sanat değerini ucuzlatmamıştır. Çaykovski'nin bu endişesinde ne denli yanıldığını zaman göstermiştir. Bölümler bir sonetin biçiminde, vals, elegi ve final.